Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Mehmet Güllüoğlu. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Fırat Hocam.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
Çok teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi epey uzun bir süre oldu Mehmet Hocam. Dinleyenlerimiz unutmuştur. Önce sizi bir kısaca tanımak isteriz.
Doktor Mehmet Güllüoğlu.
Aslında tanımak isteriz. Konuya giriş yapmam lazım Mehmet Hocam. Yani bugün böyle bir sağlık programı yapacağız ama zatürreden, işte idrar kaçırmadan falan bahsetmeyeceğiz. Bugün başka şeylerden bahsedeceğiz. Konuyla ilginizi, bağlantısını kurmak açısından.
Peki hocam, o zaman kısaca bahsedeyim. Doktor Mehmet Güllüoğlu. Tıp doktoruyum. Çünkü çalıştığım alanda tıp doktor olmayanlar da var. O yüzden tıp doktoruyum diye ifade ediyorum.
Eyvallah.
Halihazırda da Kızılay Genel Müdürlüğü görevini idari olarak götürüyorum. Ama esas bugün konuşacağımız konulardan bir kısmı olarak da halk sağlığında doktora programına devam ediyorum.
Şimdi ikisini bir araya getirelim Mehmet Hocam. Bir, halk sağlığı ile ilgileniyorsunuz. İki, siz çok girmediniz ama ben de girmeyeyim hadi. Geçmişiniz de sadece Kızılay'la sınırlı değil bildiğim kadarıyla. Aynı mecrada hizmet veren birçok kuruluşta hizmetiniz olduğunu biliyoruz. İkinci olarak da halk sağlığından da şöyle bahsetmek istersek, genel manada tıp kişinin sağlığını önceler. Tıbbın bir dalı da halk sağlığıdır. Bu halkın tamamını etkileyen durumlarla ilgilenir desem.
Hocam esasında halk sağlığı bu söylediğinizden bile daha geniş bir alan. Şöyle ki yani içinde alt bir sürü dalı olan beslenme, iş kazaları, göçmen sağlığı, sağlık yönetimi, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, bağışıklama, okul sağlığı gibi daha da böyle alta doğru giden hem bireylerin kendi hayatını etkileyen faaliyetleri hem makro daha büyük seviyede politikaları etkileyen faaliyetleri planlayan onu araştıran işçi sağlığı gibi özel grupları ya da çocuk sağlığı gibi özel grupları
başlı başına
içeren,
branş olan.
Tabii ki yani esasında halk sağlığı dünyanın bazı ülkelerinde halk sağlığı okulları var. Aynı tıp fakülteleri gibi.
Ama öyle olması lazım. Bu kadar geniş konuya nasıl hitap eder ki?
Aynen öyle zaten. Halk sağlığı okulları olan bir bölüm. Tabii Türkiye'de bunu üzülerek ifade ediyorum. Bu kadar geniş değil. Yani ne yazık ki birçok fakültemizdeki derslerden ya da bilim dallarının, ana bilim dallarından bir tanesi olarak kalıyor.
Bir de yaptıkları işi maalesef en çok yapan belki icracı organ belediyeler. Orada da sağlıkla kenarından ilintili lise mezunu bir arkadaşımız bu işi zaten ifade ediyor anladığımız kadarıyla.
Açıkçası ne yazık ki evet. Ama onun haricinde sadece çevre sağlığı. Çevre bizim gündemimizde ne zaman geliyor? İşte ne zaman hava kirliliği oldu, ne zaman sularda bir problem oldu o zaman akla geliyor. Halbuki bunun öncesinde arka tarafta mutfakta çalışması gereken birçok alan var. O yüzden bugün biraz halk sağlığını hani konuşalım istiyorum. İçinde daha detaylı insani yardımla ya da göçmenle alakalı konular da olabilir ama halk sağlığı esasında Türkiye'de daha fazla önem verilmesi gereken alanlardan bir tanesi. Son yıllarda ülkemizde bu konuda gelişmeler var. Daha önceden illerde sadece il sağlık müdürlükleri varken artık bunlar da daha parçalı bir yapıya geçti. İl halk sağlığı müdürlükleri kuruldu. İlçelerde önceden sadece sağlık grup başkanlıkları varken şu an hem toplum sağlığı merkezleri kuruldu hem ayrıca ilçe sağlık müdürlükleri kuruldu. Halk sağlığı faaliyetleri daha çok toplum sağlığı merkezlerinden yürütülüyor.
Aynı dediğiniz gibi aslında tıp yapılanmasına, sağlık yapılanmasına paralel bir yapılanma haline devam ediyor anladığım kadarıyla. Yani primer olarak belki hastaya çok elini süren spesifik bir branş değil ama elini hastaya süren insanların hepsini idare eden branş gibi duruyor.
Bir tarafta o taraftaki idareyle ilişkili. Bir tarafta da tabii biz hakikaten büyük bir ülkeyiz. Yani lokantaların denetlenmesinden içme sularının denetlenmesine kadar bir tarafıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgilendiren ama sağlık boyutuyla da Sağlık Bakanlığı'nda kalan, işte sigarayla alakalı denetimleri yapan, çevre sağlığıyla alakalı denetimleri yapan bir yapı esasında.
5 tane bakanlık var hocam bu işle ilgilenen memlekette.
Ve Türkiye'de de hani açıkçası çok bir işin çok sahibi olunca o işin kıymeti de azalabiliyor ama bu anlamda halk sağlığı yapısının çok faydalı olduğunu inanıyorum. Tabii bir tarafıyla da aile hekimlerinin yönetimini, onunla alakalı iş ve işlemleri takip eden müdürlükler, halk sağlığı müdürlükleri, ilçelerde de toplum sağlığı merkezleri. Önemi gitgide artıyor ama gerek iş sağlığı gibi, gerek çevre sağlığı gibi ya da biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi daha esasında detaylında yapılması gereken çok iş var. Yani sadece iş sağlığını mesela konuşacak olsak belki birkaç program sadece iş sağlığını konuşmak gerekecektir.
Ki bu da dinleyenlerimizi ilgilendirdiği boyutta. Profesyoneller için konuşmaya kalksanız zaten bir yıllık seminer konusu.
Kesinlikle. Yani sonuçta dinleyenlerimizin bir kısmının erkek, bir kısmının bayan, bir kısmının genç ve potansiyel çalışan olduğunu düşünürsek esasında hem bireylerin kendi hayatında, iş yerindeki önlemlerden tutun, toplu olarak yani otobüse binmekten bir iş yerine müşteri olarak girmeye kadar geniş bir alandan bahsediyoruz. Ve de hocam ne yazık ki hani mesela trafik kazaları halk sağlığı alanlarından bir tanesidir. Ya da iş kazaları halk sağlığından halk sağlığın alanlarından bir tanesidir. Bu tür konular genelde bizim olay olduktan sonra konuştuğumuz konulara dönüşüyor.
Sonra da unuttuğumuz.
Konulara dönüşüyor. Halbuki trafik kazası olduktan sonra ya da bir iş kazası olduktan sonra ortaya çıkan travmanın cerrahi olarak konuşulmasından önce eğer bu konuların hani konuşulmuş olsa, yani emniyet kemeri takmanın önemi daha fazla konuşulmuş olsa, hani daha böyle herkesin anlayacağı şekilde ifade etmek gerekirse eğer, kafa travmasından sonra beyin cerrahisinin
ne yapması gerektiğini
ya da ameliyat türlerini, yoğun bakımı detaylarını konuşmaya bu kadar gerek kalmayacak. Çünkü emniyet kemerinin hani hakikaten hayat kurtardığı, burada hep şunun altını çizerim ben, çünkü yanlış anlaşılmalar olmaması için, ömrü veren Allah, ne kadar yaşayacağımızı veren Allah, ancak aklı veren de Allah. Bununla alakalı önlemleri alması gereken de insan. O emniyet kemeri mesela hani artık hangi parametrelerle konuşursa konuşalım hayat kurtarıyor. Tıpkı sigara içmemenin kanser olmayı engellediği gibi, kanser olmama oranını artırdığı ya da kanser olma oranını düşürdüğü gibi. Şimdi bu tür önlemleri eğer bilirsek bir insan, mesela yine bir başka emniyet kemerinden girmişken birkaç şey ifade etmek isterim akılda kalsın diye. Sadece ön koltuklarda değil, arka koltukta emniyet kemerini takmak, ön koltukta emniyet kemeri takmaktan daha etkili.
Buna ait bir çalışma var mı?
Buna ait de çalışma var. Yani ön tarafta tabii yine onu belki makalelerden bulmak gerekiyor ama ön taraftakinden daha etkili. Çünkü ön tarafta kazaya maruz kalma oranı daha fazla olduğu için de arka taraftaki koruculuğundan daha az koruyuculuğu var. Ama arka tarafta daha fazla koruyucu emniyet kemeri takmak. O yüzden bu tür kazalarla alakalı gerek iş kazası, gerek ev kazaları, gerek trafik kazaları konusundaki genel olarak kazalar ve halk sağlığı diye geçiyor. Uzun uzun konuşmak lazım. Bunu da toplu olarak yani televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, okullarda yani bilinci artıracak, şuuru artıracak daha doğru ifadeyle çalışmalara ihtiyaç var diye düşünüyoruz Sayın Hocam.
Şimdi Mehmet Hocam çok güzel söylüyorsunuz, sağ olun var olun, da bu iş böyle bitmez anladığım kadarıyla. Biz şimdi birkaç örnek verelim dedik, örnek bile 5 dakika sürdü.
Aynen öyle. Yani
bu iş böyle bitmeyecek anladığım kadarıyla. Şimdi benim özellikle merak ettiğim birkaç nokta var. Müsaade ederseniz ben oradan girmek istiyorum.
Lütfen hocam.
Siz de program öncesi konuşurken de mesela bir demografiden bahsedelim dedik. Şimdi ben size kısa bir soru sorayım ama geri istiyorum sözümü tekrar. Demografi ne demek Mehmet Hocam?
Hocam demografi tabii nüfusla ve bu verilerle hani ilk olarak akla gelen şeylerden bir tanesi olarak öyle ifade edelim.
Yani istatistik dediğimiz şey sadece seçim öncesi anket yapan adamlar demek değildir. Bu istatistikçilerin işe yaradığı durumlarda vardır.
Esasında
ama geliyor bunun sonu.
Tabii ki kesinlikle buna geliyor. Demografi nüfusun yapısını, büyüklüğünü ve gelişimini inceleyen, aylar, yıllar ve nesiller içindeki değişimini takip eden bilimin adı.
Şimdi burada duralım Mehmet Hocam. Baştan dediğim ben sözü geri alıyorum. Sormak istediğim soru bu değildi zaten benim.
Anlaşılmıştır hocam.
Benim giriş yapmak istediğim konu şu. İşte ben çocuk hekimliği yapıyorum poliklinikte. Hastalara bazen bir iş yapılacağı zaman diyoruz ki mesela koruyucu sağlık uygulamalarında, aşı uygulamalarında maalesef memlekette artık şu an bir aşı yaptırmayalım diyen bir grup var. Bunlarla ilgili ilaveten sizle de konuşabiliriz bu konuyu. Onun dışında bir de ben her bulduğum aşıyı yaptırmak istiyorum diyen grup var. Yani bir ortasını tutturamadık. Ben ortada durulması gerektiği kanaatindeyim. Devletin rutin zorunlu yaptırdığı aşıların zaten toplumda yoğun bir şekilde yapılması açısından kişisel bir sağlığı korumak anlamında da yapılması gerekir. Geri kalan kısmında ise aynen kitaba göre iş yapıyoruz. Bunlar isteğe bağlı aşılardır. Bakın arkadaşım işte annesi babası bu aşının faydaları, bu aşının zararları, bu hastalığın potansiyel riskleri, getirileri götürüleri siz karar verin deyip bırakıyoruz. Ama bunu konuşurken aileler bizden şu cümleyi duymak istiyorum. Abi bu aşıyı yaptırmakta benim ne zararım var? 3 kuruş para veririm. Önemli değil. Çocuğuma bir tane iğne batar. 5 dakika ağlar geçer. Tıbbi manada hani her şeyde katkı maddesi var. Öldürür korkusu var ya artık. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki bu aşı bir tane çocuğu kurtarabilir mi? Hayatını kurtarmaya vesile olabilir mi? Evet olabilir. O zaman ben bu aşıyı yaptırmak istiyorum. Ya arkadaş diyorum bu iş böyle olmaz. Niye olmaz? En basit bir örnek veriyorum. Falanca hastalıktan Türkiye'de geçen yıl Allah korusun konuşmak da hoş değil ama kaybedilen çocuk sayısı, trafik kazalarında ölen insan sayısı şu rakam. Geçen yıl Türkiye'de bu hastalıktan ölen adam sayısı şu rakam. Falanca hastalık için bu oranı 20 kat fark var. Biz de klasik örnek diyoruz ki bizim hastane Kadıköy'de şimdi annesi diyorum siz kalktınız Kurtköy'den yola çıktınız işte TEM'e girdiniz 35 kilometre yol geldiniz Kadıköy'desiniz şu anda. Yani ciddi bir trafik riski aldınız bu manada. Bu işi yaparak bu aşıyı yaptırmanızın hiçbir manası yok. Şimdi soru, demografi bunun cevabını mı verir?
Demografi bunun da cevabını verir.
Başka?
Şimdi öncesi esasında demografi ve sağlık diye konuşmak lazım ama demografi sağlığı da kapsayan Yani ekonomi politikalarının belirlenmesinden eğitim politikalarının belirlenmesine
sosyal
kadar.
Hizmetler.
Sosyal hizmetlere kadar. Savunma sanayine kadar.
Yok, biz sağlığa gelelim Mehmet Hocam.
Sağlığa geleceğiz hemen hocam. Esasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun en fazla yaptığı, en fazla yapması gereken çalıştığı alanlardan bir tanesi demografi verileridir. Demografi çalışmalarıdır. Şimdi demografi çalışmalarının sağlıkla ilişkisi nedir dediğimizde de bir, sağlıktaki çalışmalarda yani ilaç çalışmalarından işte ameliyat çalışmalarına kadar ya da politika çalışmalarına kadar, buna aşı çalışmaları da dahil olmak üzere demografik veriler kullanılır. Demografi kullanılır.
Pozitif bir bilim dalına ait rakamlar.
Pozitif bir bilim dalına...
Kişisellik yok, yorum yok.
Kişisellik yok, yorum yok. Mesela aşıdan örnek verdin Sayın Hocam. Aşı da eğer toplumun belli bir oranını, bu oranı da yine bu demografik verilerle ortaya çıkıyor, kapsayamazsanız o aşının etkisi bireyde kalıyor. Ama toplumun en az o oranını %80, %85, bu da değişebiliyor, kapsadığınız takdirde toplumdaki salgını durdurabiliyorsunuz. Yani kızamık için işte kızamık tekrar hortladı deniyor mesela. Hı hı. Burada bunun da mesela tekrar hakikaten bu ifade edilebilinceye kadar ki oranlar demografi verilerinden elde edilebiliyor ki bir toplumda bir hastalığın salgın denmesi için, işte tekrar ortaya çıktı denmesi
100 bin
için
kişide kaç kişi bu hastalıktan enfekte olmaktadır?
Aynen öyle. Burada da tabii yine sağlık parametreleri ve nüfus parametreleri, demografi parametrelerinin beraber kullanılması gündemde. Tabii Türkiye'de açıkçası son yıllarda demografiye ya da nüfusa dayalı verilerde çok ciddi bir iyileşme var.
Hatta geçen gün bir ödül mü almışız, bir şey olmuş. Kesin ölüm nedenlerinin kayda girme oranı %10'lardan %90'lara çıktı gibi bir şey vardı sanıyorum.
Yani bu sağlık istatistiklerinden tutun adrese dayalı istatistiklere kadar, ki son hatırlarsınız bundan yıllar önce pazar günleri evde kapalı kalırdı.
Evet. Yani bugün çok eğlenceli olurdu ama o da Mehmet Hocam. Ya, ayrı bir tadı vardı.
Yani evet, hani insanlar bazen sosyal medya kullanıcıları şey diyor ya, telefonun şarjı bitiyor, evde de elektrik bitince evdekilerle yeniden tanıştım diyor. Hepsi çok iyi.
Ayrı yaptık.
Hepsi çok iyi insanlarmış diyor. Yani evet, belki hani öyle sosyal faydalar vardı ama bugünden bakınca da komik kalıyor. Eğer bizi dinleyen genç kardeşlerimiz varsa hani ne diyor ki bunlar bile diyebilir. Hakikaten ben de yetiştim o döneme. İki defa yanlış hatırlamıyorsam pazar günü kapalı kalıyorsunuz. Evden dışarı çıkmıyorsunuz ve sayım memuru geliyor ve sizi evde sayıyor. Tek tek herkesi göreceğim diyor, kimliklerini istiyor filan. O dönem herkes köyüne gidiyordu. Neyse, hani konumuz o taraf değil. Ama adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle sağlık planlaması yapmaktan tutun sağlık verilerinin incelenmesine kadar demografi önemli bir şeydir. Demografinin bir de sağlıkla alakalı bir başka tarafı var. Sağlık ölçütleriyle, yani Türkiye'deki sağlık sisteminin iyiliğiyle, Malawi'deki sağlık sisteminin eksikliğiyle, İngiltere'deki sağlık sisteminin iyiliğini karşılaştırabileceğimiz ölçütlerden bir kısmını demografiden biz anlayabiliyoruz.
Şimdi burada duralım Mehmet Hocam. Şimdi bu söyledikleriniz benim çok hoşuma gidiyor. Ben yeni bir şeyler öğreniyorum ama dinleyenlerimizi ilgilendiren kısım sanıyorum burada gelecek artık. Burada bir noktalı virgülle devam edelim. Sağlık istatistiklerine mesela gözünüze çarpan ne var Mehmet Hocam? Vatandaşı ilgilendiren ne var? Dinleyenlerimizin hoşuna gidecek, dinleyenlerimizi alert edecek, dinleyenlerimiz ya biz bu konuda ne gafletteymişiz dedirtecek veriler neler var elimizde?
Mesela ilk akla gelenlerden ve ülkeler arası kıyaslamaları ilk kullanılan şeylerden bir tanesi doğumda beklenen yaşam süresi.
Türkiye'de çok artmış. Yeni okudum ben de. 72'ye 78'miş şu anda.
Aynen öyle. Daha önceki yıllarda, yani bundan 10-15 yıl önce 67'ler, 68'lerdeyken.
Ben öğrenciyken 57 de vardı galiba. Yani sizden yaşlı olduğumuz için.
Bir kısmen biraz. Orada da şunu hani ifade edeyim. Yine hem hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Dünyanın neredeyse her yerinde bayanlar erkeklerden kısmen daha fazla uzun yaşıyor.
Her yerde bir 5 sene fark var bildiğin
kadarıyla. Yani kiminde 5 sene, kiminde 1-2 sene. Ama mesela Türkiye'de 67-68 derken ya da şu an için işte 72-73, 72-74 daha uzun derken, ilk söylediğimiz küçük olan rakam erkeklerin de beklenen doğumda beklenen yaşam süresi. İkincisi daha büyük olan ise hanımlar için bayanlardaki doğumda beklenen yaşam süresi. Bu verilerden bir tanesi.
Neyle açıklanıyor hocam? Kazalara daha fazla maruz kalıyor erkekler. İş kazaları falan mı sadece? Sigara yani, falan da mı etkili?
Her şey açıkçası. Bir, ikincisi kazalar. Üçüncüsü savaşlar. Yani bu savaşlar da ne yazık ki dünyadaki hani bunu ciddi oranda etkileyen her ne kadar
savaşta bir erkeğin ölme ihtimali bir kadının ölme ihtimalinden yüksektir.
Kesinlikle öyle. Yine kazalar için aynı şey geçerli. Bir de tabii bazı hastalıklar için de aynı şey geçerli.
Ama zaten ona ait bariz bir şey var. Yine sözünü kesip araya girdim Mehmet Hocam.
Sağ olun hocam.
hani Türkiye Cumhuriyeti son birkaç yılda işte istihdam konusunda mesela kadınlara ait pozitif ayrımcılık yapacağız diyor ya. Yüce Yaradanımız Adem Aleyhisselam'dan beri pozitif ayrımcılığı yapıyor. Birlikte biliyorsunuz işte okuduk kitaplardan. Her hastalığın başında böyle bir epidemiyoloji kısmı vardır. Bu hastalık işte orta yaş grubu bayanlarda sık görülür. Genç erkeklerde de sık görülür gibi. Bu hastalığın piki 5-9 yaş arasıdır gibi bilgiler olur. Şimdi kabaca bir hafızanızı yoklayın. Kadın doğumla ilgili olanları tabii ki ayırdık. Ama onun dışındaki hastalıklardan işte bazı romatizmal hastalıklar, bazı tiroid hastalıkları bayanlarda daha sık görülür. Onun dışında akla gelen ne kadar hastalık varsa hepsi erkeklerde daha fazla görülür. Ve bu basit, subjektif, az miktarda bir veri değildir. Ben çok iyi hatırlıyorum, girip kazanamadım uzmanlık sınavlarından birinde klinik bilimlerin birinci sorusu. Soru şu Mehmet Hocam. Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sepsise bağlı ölümü için risklerden biri değildir? Yani aşağıda 3-5 durum yazılı. Bu varsa bu çocuk riskli, daha çabuk ölür var. A seçeneği erkek olmak. Yani erkek olmak böyle bir suç olamaz. Yani diğerleri işte erken doğmuş olmak. İşte şu an hatırlamıyorum neydi. Babası sigara içiyor olmak. Pis bir ortamda doğmuş olmak gibi. Bir de erkek olmak varmış. Ya ilk yanlış yaptığım soru bu. Erkek olmak kafadan risk faktörü sayılıyor. Bir küçük açıklama, çok ciddi ispatlanmış olmamakla birlikte. Erkeklerde bir X bir Y kromozomu var. Dişi cinsiyette 2X kromozomu var. Bağışıklıkla ilgili genler X kromozomunda kodlandığı için bu böyledir diyen bir görüş var. Artık ne kadar ispatlandı bilmiyorum ama Allah kadınları kayırıyor. Rabbimiz başlangıçta böyle uygun görmüş demek ki deyip ama anlattığınız gibi kazalar, savaşlar, göçler daha fazla söyleniyor bu konudaki 6 yaş farkı açıklayabilmek için.
Aynen öyle hocam. Burada mesela hani yeni öğrenebileceğim şeylerden bir tanesi ya da toplumda daha yanlış bilinen şeylerden, algısal olarak yanlış bilinen şeylerden bir tanesi şu. Mesela Afrika ülkelerinde doğumda beklenen ortalama yaşam süresi bazılarında 45-48 bile olabiliyor. Ama tabii burada hatasal olarak hani algıda yaptığımız hata şu olabiliyor. Biri doğdu, 45 yaşına geldi, öldü.
Değil.
Bu değil. Orada işte hani bu veriler, rakamlar ortaya çıkıyor. O ülkelerde de siz yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca 90 yaşında insan görebilirsiniz. Peki rakam niye böyle 45-48?
Çocuk ölümü mü çok?
Çocuk ölümü çok fazla.
Yani 0-6 ayı çok kaybediyor belki ortalığını düşünerek.
Orada da 5 yaş altı ölüm oranı, yeni doğan ölüm oranı gibi.
Bunları birlikte aslında değerlendirmek
aynen
lazım.
Aynen öyle. Yani sonuçta o insanlar da istatistiğe giriyorlar. Hı-hı. Ve orada çok fazla yüksek doğum oranı ve yüksek ölüm oranı olduğu
çocuk
için.
Çocuk ölüm oranı.
Yüksek çocuk ölüm oranı olduğu için bu ortalama aşağıya çekiyor. Hı-hı. Ama bu... Yani insanların aynı dilden konuşması için ki veriler de hani bir metre olarak doğumda beklenen yaşam süresi o ülkedeki sağlık sistemi, o ülkenin gelişmişliği gibi.
Kabaca bir profili çıkarıyor.
Aynen öyle. Yani bir ülkede bu ne kadar düşükse o ülkedeki sağlık sistemi o kadar kötü anlamına geliyor.
Şimdi Mehmet Hocam bizim sizinle çok eski yıllara dayanan şahsi dostluğumuz var. Yaptığınız işleri de biliyoruz. Burada ben sen rakam istemeyeceğim. İstatistik de istemeyeceğim. Hani bunun belgesi de demeyeceğim. Bu kadar memleket gördünüz. Hatta çoğunda yaşadınız belli sürelerle birlikte. Hiç böyle ayrıntıya girmeksizin. Malawi'de ne kötü bizden? 5 madde saysanız bana.
Tabii ki.
Yani bu 72'yi 45'e çeken, insanları 30 yıl erken öldüren sebepler.
Bir, sağlık sistemi kötü. Sağlık sistemi
tedavi yok anlamında mı?
Tedavi yok. Tedaviye erişebileceğiniz yani sağlık ocağı yok. Hastane yok. Ambulans yok.
Şunu anlayabilir miyim hocam? Çocuk düştü, basit bir kafa travması. Türkiye'de olsa hastaneye gelir, ameliyat olur, düzelir. Malawi'de doktor yok, öldü.
Aynen öyle.
Basit ateşli bir hastalık. Türkiye'de olsa tedavi edip gidecek. Orada ateşli havaleden çocuk öldü.
Aynen öyle.
Gibi. Peki bir
aynen
başka.
Öyle. İki, yoksulluk çok yukarıda. Açlıktan ölümlerden tutun.
Ha bir de o var.
Tabii yani.
Ama o risk bizde de var. Bizde de tokluktan ölüyor insanlar.
O artık bizdeki başka bir riski artırıyor. Hı. Bir de orada tokluktan ölümler çocuktan olmuyor. Çocukken olmuyor. Hani çocukken kilolu olabiliyorsunuz, obez olabiliyorsunuz ama
ölmüyorsunuz çok şükür.
Tokluktan ölüm daha çok ileriki yaşlarda işte kanser, hipertansiyon, kalp krizi gibi sebeplerden dolayı oluyor. Yüksek yoksulluğa bağlı enfeksiyon riski çok fazla. Hijyen kötü. Yani iki eğer açlıktan ölüm dediysek üç de enfeksiyon anlar hastalıklar. Türkiye'de de mesela Türkiye'nin gelişmişliğinin ama ne yazık ki bu benim şahsi görüşüm doğru olmayan gelişmişliğinin bir göstergelerinden bir tanesi de kronik hastalıklar arttı, enfeksiyon hastalıklar azaldı. Enfeksiyon hastalıkların azalması çok iyi bir şey.
Ama nasıl azalttık onu da bir söyleyeyim.
Birçok sebepte.
Gereksiz antibiyotik kullanımıyla.
Yani antibiyotik kullanımından dolayı, suyu kullanımından dolayı yani artık su kullanımı mesela gelişmişlik parametrelerinden bir tanesidir. Nitekim hani hakikaten bu esasında İslamiyet'in bile getirdiği önemli değişikliklerden, dünyadaki önemli değişikliklerden bir tanesidir. Abdest almak mesela hakikaten enfeksiyon hastalıklarını azaltan şeylerden bir tanesi. Elinizi yıkıyorsunuz. Mesela hocam çok hani sizin de iyi bildiğiniz şeylerden bir tanesi. Doktorlar ameliyata girmeden önce böyle dakikalarca yaptığı şeylerden bir tanesi el yıkamaktır.
Fırçalanmak, el yıkamak, tırnak arası temizliği yapmak.
Aynen öyle ve bu hani bu da yine bilimsel olarak ispatlanmış şeylerden bir tanesidir. Ameliyat enfeksiyonlarını hani 1910'lardan, 20'lerden, 30'lardan sonra en fazla azaltan şeylerden bir tanesi. Dünyada ameliyatlar ilk yapılmaya başlanırken insanlar enfeksiyondan ölüyordu. Aynen öyle. Yani ameliyatı beceriyorsunuz ama insanlar enfeksiyondan ölüyordu. Ve bu el yıkama, o yüzden bu hani çocuklara ilkokuldan itibaren öğretilmeye çalışılan, daha da öncesinden itibaren öğretilmeye çalışılan el yıkama hayat kurtaran şeylerden bir tanesi. Ama el yıkamak için suyunuz olacak, sabununuz olacak. Hatta eskiler şöyle söylüyorlar hocam, o bence halk sağlığı açısından da incelemeye değer bir şey. Sabun var mı ya da sıcak su var mı? Yani sabun yoksa bile bazı sıcak su olsun diye, sıcak su da bu anlamda yağı elden çıkaran şeylerden, çözen şeylerden bir tanesi. O yüzden Malawi'de sağlık gösterileriyle bir, sağlık sistemi kötü. İki, açlık gibi daha ciddi sebepler var.
Enfeksiyonlar
üç,
var.
Üç, enfeksiyonlar var. Zaten bu üçü bile yetiyor ama sağlığın başka parametreleri de, yani mesela işte eğitimden kaynaklı eksiklik. Okul yok. Yani sağlık okur yazarlığı bir toplumda ne kadar yükselirse bazı hastalıklar da o kadar düşüyor.
Doğal olarak.
Doğal olarak düşüyor. Yani siz sigaranın zararlı bir şey olduğunu insanlara anlattığınız müddetçe ya da ne bileyim işte kitap okuma oranı yükseldiğinde sağlık bazı sağlık parametreleri iyileşiyor. Bu hani birçok ilintili parametreler var. Oralarda kötülük de doğumunda beklenen yaşamı aşağı çekiyor.
Türkiye'de insanlar neden 70 yıl yaşıyor da 80 yıl yaşamıyor? Biz neden ölüyoruz? Bizdeki ölüm sebepleri nelerdir?
Tabii ki hocam. Türkiye'de en son elimizde 2015'in verileri var. Çünkü onların toplanmasına dair zaman geçmesi gerekiyor. 2015'in verilerine göre Türkiye'de birinci sıradaki ölüm nedenleri dolaşım sistemi hastalıkları. Neler bunlar? İskemik kalp hastalıkları, serebrovasküler olay dediğimiz felç ve
inmeler,
tansiyon ve diğer kalp hastalıkları. Toplumun %40'ının bundan öldüğü belirlenmiş istatistiksel olarak.
Şimdi burada duralım Mehmet Hocam. Benim ısrarla söylediğim bir cümle vardır hastalarıma. Gelir bakarız, her şey yolunda, çok sağlıklı, topaç gibi çocuk maşallah. Aşıları tam işte aylık kontrol. Biz aylık 6 aylık demişiz. Aile haftada bir gelmeye kalkmış neredeyse. yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş. Çocuğumuz şimdi kaç yaşında efendim? 5 yaşında. İşte kaç kilo olması gereken, ortalama 18 kilodur mesela. Çocuk 45 kilo. Bu ne olacak şimdi? Hocam ne olacak ama biz çok seviyoruz. İşte ne olacak? İşte güzel çocuk, tatlı çocuk. Ya eyvallah öyle de. Şimdi bakın annesi babası. Biz bu çocuğa aşı yaptık mı? Tabii yaptık hocam. Hem de sizin yaptıklarınız yetmedi. Biz özel aşılar da yaptırdık. Niye yaptırdınız bunları? İşte kızamık olmasın, ölmesin çocuğum. Çok haklısınız. Suç şeyi evet. Hepatitten tamam. Peki şimdi Türkiye'ye bakalım diyoruz. Türkiye'de insanlar neden kaybediliyor? Birinci sıra kızamık değil. Birinci sıra hepatit B de değil. Birinci sıra tüberküloz da değil. Birinci sıra kardiyovasküler hastalıklar. Peki kardiyovasküler hastalıkları 48'inde, 50'sinde, 55'inde adamı pat diye götüren hastalıkların altında yatan çok net kanıtlanmış sebepler var. Bunlarla savaşmanız çocuğu aşılatmanızdan daha önemli değildir diyoruz. Bunları yapmazsanız aşılanmış olmanızın bir manası kalmıyor. Evet, birinci aşamayı geçirtiyoruz size ama ikinci aşama gene mezun olamadan tasdiknameyle okuldan çıkan talebe gibi oluyorsunuz. Neler yapalım ya da neler yapmayalım hocam?
Hocam burada da esasında bu hakikaten sizin anlattığınız örnekte de var. İfrat tefrit dengesini iyi tutturmak lazım. Yani siz de eminim daha önceki programlarınızda kardiyoloji uzmanı hekimlerimizle konuşmuşsunuzdur. Ama toplamda yani bu istatistik de aynı sizin dediğiniz gibi. Yani toplumun 5 kişiden ikisi eğer bu sebepten ölüyorsa öncelikle hakikaten buna bakmak lazım.
Ki düşünün yani, AIDS'ten korkulma oranı. Kalp tansiyon hastalıklarından korkulma oranı. AIDS deyince herkesin tüyleri diken diken olur. AIDS'ten ölen adam sayısı.
Aynen öyle.
Bir rakam söyleyeyim ama belki 100.
Bahse konu bile değildir.
Türkiye şartlarında.
Aynen Türkiye şartlarında.
Kafasına taş düşüp ölen adam daha fazladır yani.
Muhtemelen öyledir. Ama yani sigaradan kaynaklı olarak ortaya çıkan kalp hastalıkları. Sigaradan kaynaklı olarak ortaya çıkan inmeler, felçler. Ya da fazla kilodan kaynaklı kolesterol. Ve kolesterolü bağlı kalp hastalıkları. Günümüz toplumunda ve günümüz Türkiye'sinde hakikaten esasında daha fazla öne çıkması gereken şeylerden bir tanesi. Bazı önlemler var ki mesela yürüyüş yapmak ilaç kullanmaktan daha etkili.
Kesin biliniyor. Tansiyonu 10 puan düşürüyor direkt.
Ama tansiyon ilacı kullanmak daha cazip bir tercih olarak öne çıkıyor.
Ama çok havalı oluyor hocam. Şimdi camide namazdan çıkmış hocamca dernekte oturmuşlar arkadaşlar çay içiyorlar. O sırada kutu açılıyor. Benim tansiyon ilacı saatim geldi. Büyük keyifli yutuyor amcamız. Herkes yutuyordu. Onun eksik kalmaması lazımdı.
Ve bu yani ne yazık ki belki de. Bu önlem hani yürüyüş yapsa insanlar bedava.
Evet. Ama ve daha faydalı. Ama yan etkisi de yok.
Aynen öyle. Ama tansiyon ilacı hem kendisine hem devlete hem dünyaya
farklı yükler getiriyor.
Aynen öyle. Ve ne yazık ki hocam, yine bununla alakalı yan bir bilgi olarak söyleyeyim. Dünyada mesela yetim hastalıklar vardır. Ne demek yetim hastalıklar?
Orphan disease.
Orphan disease. Ne demek yetim hastalıklar? Dünyada görülme sıklığı çok az. Milyonda bir kişide görünüyor.
Bu şu dert demek. Etmeyelim abi o zaman.
Bu şu demek, yani 70 milyon, 80 milyonluk Türkiye'de toplamda o hastalıktan 80 kişi var.
Hadi bilemedin 100.
Hadi bilemedin 100 kişi var. Şimdi toplumun kalanı için tamam, dert değil diyebilirsiniz.
Ama birinin başına geldi
ama
mi?
Birinin başına geldi mi o kişinin bütün hayatı kararıyor. Ve de ilaç şirketleri için bakıldığında, şimdi bir tarafta milyarlarca dolarlık ve hani
müthiş bir müşteri kitlesi olan,
müthiş bir kitlesi olan tansiyon ilacı geliştirmek mi? Yoksa işte toplamda dünyada işte 7 milyar insanın içinde milyonda bir görülme oranı varsa, toplamda 7.000-8.000 kişi olan 7.000-8.000 kişilik bir hastalık için ilaç geliştirmek mi?
Bir bu, bir de Mehmet hocam şöyle bir şey varmış. Mesela son yıllarda niye tüberküloz ilacı içilmiyor, üretilmiyor, yeni ilaç keşfedilmiyor? Çünkü kalp damar hastalığı ile ilgili ilaç ürettiğiniz zaman yiyecek içecek ekmeğe parası olan adam hasta oluyor. Bu adam ilaca para bulabilir. Tüberküloz olanları zaten aç fakir gariban adamlar. Bunlar olsa da ilaca para veremeyecek. Bu mantalite yatıyor diyor altta.
Hocam ekonomi ne yazık ki sağlık endüstrisi dahil olmak üzere sektörleri yönlendiriyor. Yani bir taraf karlı ise öteki taraftan daha öne çıkıyor ne yazık ki. Yani verdiğiniz örnek ne yazık ki doğru örneklerden bir tanesi. Zaman zaman eczanelerde basit ilaçlar bulunamayabiliyor.
2 liralık kolçisin mi bulunuyordu bir ara?
Aynen öyle. Ama mesela 50, 60, 70, 80, 100, 300, 500 liralık ilaçlar,
balık yağları
eksik olmuyor. Ya da dediğiniz gibi ilaç olmayıp da esasında destek ürünü olarak
kerameti
satılan.
Kerameti kendinden menkul işler.
Bulunabiliyor. Şimdi tekrar ana konuya dönecek olursak, Türkiye'de %40 ile dolaşım sistemi hastalıkları. Burada da kalp krizi, kalp hastalıkları, felç, inme, tansiyon hastalıkları önde gözüküyor. O yüzden dinleyen, hangi yaş grubunda olursa olsun dinleyicilerimiz, esasında sigara bırakmayı sadece hani ölüm ve kendisiyle alakalı değil, bu toplumda yaygınlaştırıldığı takdirde emin olun Türkiye'de şu an 72 ise toplumdaki sigara oranı aşağı indikçe bu daha yukarı çıkacak. Çünkü en fazla öldüren sebeplerden bir tanesi bu. İkinci bir sebep, toplumda %20 oranında, Türkiye toplumunda 2015 verisi bunlar, kanser öldürüyor. Kanserde de
burada biraz elimiz kolumuz bağlı yani. Çok bir şey dinlenecek bir şey yok herhalde abi.
Hayır, öyle değil hocam ne yazık ki. Kanserde önlenebilir sebeplere bağlı kanserler vardır. Nitekim Türkiye'deki kanserlerin %31'i hangisidir hocam?
Akciğer mi?
Akciğer kanseri.
Gerçi cinsiyete göre değişir ama.
Yani toplumda bakıldığında, hani bütün erkek kadın herkesin istatistiğine beraber bakıldığında %31 oranında akciğer kanseri gözüküyor. Kanserin de şimdi hem kanser için hem aslında birçok hastalıklar için hocam değiştirebilir faktörler vardır. Değiştirilemez faktörler vardır. Mesela kalp krizleri için erkek olmak değiştirilemez bir faktördür. Ve kalp krizi riskini artırır. Yaş kalp krizi riskini artırır.
Her artan yaşta risk artar.
Her artan yaşta risk artar. Bir insanın ailesinde kalp krizi geçirmişse o kişinin ailesinde kalp krizi geçirmeyene göre riski fazladır.
Genetik, bu da değişmez.
Ya da felç için bu risk artar. Ama başka sebepler vardır ki değiştirilebilir
elde
faktörlerdir.
Olan.
Yani kişiye bağlıdır. O kişi sigara içmezse eğer riskini düşer. Riskini düşürür. O kişi kilolu değilse eğer riski düşer. O kişi yürüyüş yapıyorsa, sedanter yaşam deniyor. Yani sabahtan akşama kadar oturmuyorsa eğer, günlük 10 dakikadan yarım saate kadar haftalık belli dönemlerde spor yapıyorsa, yürüyüş yapıyorsa ki hani en basitidir yürüyüş, riski düşer. Kanserde de bu böyledir hocam. Akciğer kanserinde sigara değiştirilebilir faktör olup kanser oranı en fazla artıran faktörlerden bir tanesidir. Bazı tipleri vardır. Hani burada bazı dinleyenlerimiz ya amma sigara dedi diyebilirler ama bazı faktörler için sigara %80-90 oranında etkiler. Ama bazı tipleri vardır. Sigara içmeyen kişi de kanser olabilir. Ama elimizde bildiğimiz bir şey var ki
kanıtlanmış olan
sigara içmeyenlerde o tip kanser çok az gözüküyor. Ama işte A tipi, B tipi, squamous hücreli, yas hücreli vesaire, hani o detaya girmiyorum. Belli tiplerde ise sigara içtiği için kanser oluyor. Ya da mesela KOAH için bu böyledir. KOAH kolay kolay öldürmez ama çekenler bilir, süründürür.
Yani çok içersen sonunda onu da başarırsın da.
Evet ama kanser gibi hani kanserle kıyasladığınız zaman direkt öldürmez. Kaldı ki KOAH olanların çoğu zatürreden ölür. Çünkü vücut onu atamayıp o nefes darlığından dolayı. KOAH'ta mesela sigaradan kaynaklı KOAH hastalığı olma oranı çok daha yüksektir. İkinci sebebimiz hocam kanserdi. Üçüncü sebebimiz, ölüm sebebimiz solunum sistemi hastalıkları. Bunun içinde KOA, zatürre ve diğerleri gelir. Sonrasında endokrin ve metabolizm hastalıkları, burada da şeker hastalığı yine önde gözükür. Önde gözükür. Nörolojik sistem hastalıkları ve kazalar olmak üzere ilk altı sebep bunlardır.
İyi, kazalar altıya kadar düşmüş yani.
Kazalar altıya kadar düştü. Gördüğünüz gibi çok fazla enfeksiyon yok artık.
Hatta hiç yok. Sigarayı saymazsak.
Solunum sisteminin içinde kısmen vardır ama onun haricinde yok. Ama geçtiğimiz yıllarda mesela tüberküloz ya da verem diyebileceğimiz rakamlar, diyeceğimiz sıtma hastalıklar, sıtma ve başka hastalıklar daha öndeydi. Bir başka ülkenin mesela Malawi'nkine baksak.
Sıtma birincidir.
Aynen öyle. Ya da toplamda enfeksiyon hastalıkları daha yukarılarda, bir ikilerde geçiyor. Hala ne yazık ki.
İyi, elhamdülillah bir yere geldik en azından.
Çok yere geldik. Yani aldığımız yer çok ama bundan sonra da almamız gereken yer çok diye düşünüyorum. Direkt konumla da alakalı bir şey paylaşmak isterim. Mesela şu an Somali'de işte yoksulluğun ve kuraklığın ve kuraklığa bağlı açlığın ne yazık ki hala çok önde olduğu, 2011'den sonra gecirlemişti ama 2017'de tekrar öne çıkan Somali'de kolera vakaları görüyoruz. Ve kolerada kaynaklı ölümler görüyoruz son birkaç aydır. Kolera hani ishal yapan bir hastalık ve de bulaşan bir hastalık. İlacını temin edemezseniz, serumunu veremezseniz, düzenli sağlık hizmetini veremezseniz öldüren bir hastalık. Ve ne yazık ki şu an Somali'de, Yemen'de, Güney Sudan'da, Doğu Afrika'da ve Afrika'nın bazı birkaç ülkesinde öncelikle kuraklık, kuraklığa bağlı açlık ve temiz suya ulaşamamaktan kaynaklı kolera vakaları artıyor. Yani kolera Türkiye'de biz belki 50 yıldır görmüyoruz.
Hiç.
Ama ne yazık ki şu an tekrar Somali'de görmeye başladık. Yine bazı hastalıkları vardır hocam. Ebola mesela. Türkiye'de zannetmiyorum belki yüzlerce yıldır gözükmüyor. Coğrafi olarak da gözükmüyor. Ama geçtiğimiz birkaç yıl önce Afrika'daki 4 ülkede, Sierra Leone'de, Liberya'da ve başka birkaç ülkede kitlesel Ebola ölümleri oldu. Ve zapt edilebildi, kontrol altına alınabildi ve yayılımı durduruldu. Ama böyle enfeksiyon hastalıklarının hani sadece bizim ilk burada Türkiye şartlarında ifade ettiğimiz işte zatürre, ishal, verem gibi değil, çok daha ciddi. Mesela Ebola'daki en fazla Ebola'nın yayılması sebeplerinden bir tanesi de kişilerin vefat eden yakınlarını gömmeleri. Nasıl, ne demek, neyi ifade yani etmeye çalışıyorum? Ki bu ifade ülkelerin bazıları Müslüman ülkeler. Normalde kişi alıyorlar, işte yıkıyorlar ve normal namaz kılıp gömüyorlar.
Tamam, gayet güzel.
O yıkayan, kefenleyen, bedene dokunan insanlardan yayıldı Ebola.
Çok enteresan.
Aynı şekilde hani sadece bizi değil, Hristiyan toplumlarda da o bedene kimler dokulduysa Ebola onlardan yayıldı.
Hmm.
Sonra bu fark edildikten, bu hastalık Ebola ve dendikten sonra artık ölen bir hastaya o bütün işte eldivenlerini giymiş, kıyafetlerini giymiş insanlar tarafından
defin
işlemleri gerçekleştirildi. O yüzden hani böyle enfeksiyon dediğimiz şey sadece antibiyotiğe ulaşamamak değil, sadece sağlık hizmetlerine ulaşamamak değil, bütün bu önlemleri kapsayan geniş bir alan. Ve tabii yine hakikaten şükretmek lazım. Türkiye'de mesela enfeksiyonla mücadelede abartarak gerekli antibiyotikleri vererek müdahale ediliyor. Oradaki
gerekmeyenleri de vererek.
Gerekmeyenleri de vererek yani. Oradaki riskimiz şu, siz de esasında ifade ettiniz ve siz de karşı karşıyasınız. Gereksiz antibiyotik verdiğiniz zaman o mikrop direnç kazanıyor. Eminim dinleyen birçok hastamız, birçok dinleyicimiz hastalandığı zaman direkt antibiyotik kullanmıştır.
Artık kullanamıyorlar çok şükür. Reçetesi verilemediği için çok zorlanıyor.
Ama öncesinde hani veriyorlardı. Şu anki şu
an stoklayanlar şimdi kişini görüyor gene.
Evet, şu anda da doktorlara baskılar yapılıyor.
Aynen.
Doktorum hocam bana mutlaka antibiyotik yaz. Ama bu bazen basit hastalıklarda bile o şu an kullanılan marka isimlerine gerek yok. İlaçların lüzumsuz kullanımından dolayı artık o ilaçların yetmemesine ve daha pahalı, daha etkili ilaçlara ihtiyaç. Daha fazla yan etkili ilaçlara ihtiyaç duymasının sebep oldu. Hem bizde hem dünyada. Ama ne yazık ki dünyada bu konuda öndeyiz. Gereksiz antibiyotik ve sağlık harcamalarında antibiyotiğin yukarılardaki rolü sebebiyle.
Düzeleceğiz inşallah.
İnşallah düzeleceğiz. Buradan da hani bir toplumsal vazifemizi yerine getirmiş olalım. Lütfen hani dinleyenlerimiz hastalandıklarında direkt antibiyotiğe başvurmasınlar. Hekimlere, meslektaşlarımıza aman bana antibiyotik yazın diye baskı yapmasınlar. Çünkü bu antibiyotiğin bir kullanım prosedürü vardır. Yani ateşiniz, her ateşiniz olduğunda, her boğazınız ağrıdığında antibiyotik kullanmanıza gerek yoktur.
Antibiyotik bir ateş düşürücü değildir.
Antibiyotik bir ateş düşürücü değildir. Parol ya da parasetamol diye genel olarak jenerik ismiyle ifade edebileceğimiz ilaç ateş düşürücüdür. Daha etkilidir.
Etkilidir.
Etkilidir. Aynen öyle. Yani viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin hiçbir faydası yoktur. Hatta zararı vardır. Gereksiz yan etkilerinden dolayı. Bu antibiyotik bana 2 günde fayda etmedi deyip başka antibiyotikleri geçen hastalarım olmuştu. Allah onları affetsin diyoruz hocam.
Peki şimdi Mehmet hocam, çok can sıkıcı olmakla birlikte yol gösterici olsun diye bu ölüm oranları mevzuna girmiştik. Buradan biraz daha sevimli konulara çıkalım. Mesela çoğalma oranları ne durumda? Doğum oranları ne durumda Mehmet hocam?
Oradan önce müsaadeniz olsa bir şey ifade edebilir miyim hocam? Dünyada ölüm sebepleri nedir diye hızlıca onunla bir cümle ifade edeyim.
Buyurun.
Dünyada, tabii bu dünya dediğimizin içinde Afrika'da var, Amerika'da var, Avrupa'da var, Türkiye'de var, Asya'da var. Dünyada ise iskemik kalp hastalıkları Türkiye'de olduğu gibi. İnmeler, felç Türkiye'de olduğu gibi. Alt solunum yolu enfeksiyonları. Yani ciddi zatürre.
Şimdi Afrikalılar liseye girdi herhalde.
Aynen öyle. KOA, gelişmiş ülkelerde çok önde. Kanserler, diyabet, Alzheimer, Türkiye'de o kadar yüksek değil. İshal, Afrika'da, Asya'da olduğu gibi. Tüberküloz, Asya'da, Afrika'da olduğu gibi. Ve kazalar. Kazalar da Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde çok önde değil. Ancak mesela Afrika'da kazalar hocam çok ciddi bir ölüm sebebi.
Allah Allah, ne kaza giriyor ki, adamı çok basit yaşıyorlar aslında.
Ama işte o kadar da kaza daha fazla. Şöyle ki bizim mutfaklarımızda mesela mutfakta ateşle nasıl muhatap oluyoruz biz? Fırınlar var, set üstü ocaklar var.
Evet.
Afrika'da insanlar mutfakta yemeği nasıl pişiriyorlar?
Nasıl?
Yerdeki ateşte pişiriyorlar. Çocuklar... Binlerce çocuk hocam o yerdeki ateşin üstüne düşüp ölüyor.
Maalesef.
O yüzden hani bizim mutfak anlayışımızla.
Ben Afrika'da kazandım. Hani aslan gelip adamı ısıracak diye beklemiştim.
Hocam emin olun hani o vahşi hayvanlardan kaynaklı ölüm oranı çok az. Çünkü esasında o hayvanlar, hani bizim vahşi hayvan dediğimiz hayvanların bile insanlara dokunmuyorlar. Ne zaman dokunuyorlar? Ancak onların hani yemek olarak gördüğü bir tehdit olarak algıladıkları zaman dokunuyorlar. Yoksa ben bunu özel olarak da inceledim. Yani Afrika'da yani aslanların, kaplanların, diğer bildiğiniz işte fillerin, yırtıcı hayvanların yaşadığı ortamlarda onlar beraber yaşamayı biliyorlar. Yani bize buradan öyle geliyor. Ama mesela bizim mutfak dediğin şeyde bizim zihnimizde canlananla alanda gittiğinizde mesela mülteci kamp, Afrika'daki mülteci kamplarından mutfak nedir diye baktığınızda o zaman anlıyorsunuz. Evet, bu bambaşka bir hayattan bahsediyoruz diye.
Toprağın üstünde tahtalarla ateşi yakıyor, çorbayı pişiriyor ama.
Aynen öyle. Yani orada bulabilirse 2 tane taş buluyor. O 2 taş tencereyi üstüne koyabileceği bir şey oluyor. Altta işte odun parçaları yanıyor. Ama sonra o kömürün üzerine ya da o işte korun üzerine düşüp ne yazık ki sonrası gelişen enfeksiyondur, sonra gelişendir, yanının etkileridir. Ölen hocam binlerce, milyonlarca çocuk var. Yine başka enfeksiyon hastalıklarıyla alakalı bir kitabın başlığından bahsetmek isterim sadece. Dünyanın en ölümcül katili. Nedir hocam sizce?
Nedir?
Sivrisinek.
Ha, sıtma sayıları yüzünden.
Aynen öyle. Yani en ölümcül katil olarak da sivrisinek geçiyor. Biz tabii Türkiye'de yine anlayamıyoruz. O kadar fazla olmadığı için.
O sayı var mı sıtmayla ilgili?
Yani şöyle hocam, tabii yılını tam olarak ifade etmeye çalışırım. 5 milyon yıllık öldürme oranı diye geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam istatistiklerin birinde.
Şimdi hocam şöyle, dünya küçüldü. Bir. İkincisi, çok şükür biz eski günlerimizi yeniden hatırladık millet olarak. Bütün dünyadan mesulüz diye. Her yere de elimizi attık. Birçok hizmet insanımız bu coğrafyaya da gidiyor. 3-5 ayda bir bu bizim gündemimize de geliyor. Yani çok yakın tanıdığımız insanlar, büyüklerimiz var. İşte Kurban Bayramı nedeniyle bir grup genç gönüllü arkadaşımız hizmet için Afrika'ya gitmiş, gelmiş. Ben geçen sene hatırlıyorum, 2 kardeşimiz vardı. Anadolu yakasında 2 hastanede yattılar uzun süre. Yoğun bakımda yattılar. Ve oradan gelen ilaçlar ve tavsiyelerle toparladılar. Yani bu hani bize uzak bir risk değil aslında. Dünya küçük, risk bize de yakın böyle olunca.
Hocam ne yazık ki açıkçası son yıllarda dediğiniz gibi biraz daha fark etmeye başladık. Çünkü gidiş gelişlerimiz arttı. Ama ne yazık ki bundan birkaç yıl önce bir hostes arkadaşımız sıtmadan vefat etti. Teşhiste geç kalındı. Tabii ilk sıtmanın belirtileri daha böyle grip gibi.
Her enfeksiyona benzer.
Halsizlik, enfeksiyon gibi. Ama sonradan hani onun Afrika'ya giden bir uçak seferinde görev yaptığı, orada sivrisinek ısırmış olabileceği vesaire. Sonradan teşhis kondu. Ama bu enfeksiyon hastalıklarında da malumunuz, ilk başta eğer hani müdahale edebilirse tedavi oranı çok daha
mükemmel
yüksek.
Mükemmel sonuç.
Aynen öyle, hani %100 tedavi, ama geç kalındığı takdirde de ne yazık ki kurtarılamayabiliyor. O yüzden geçtiğimiz yıllarda, birkaç yıl önce bir hostes arkadaşımız ne yazık ki sıtmadan vefat etmişti. Şimdi isterseniz hocam söylemiş olduğunuz, yani Türkiye'deki nüfusun nasıl konuşmalı, anlamalı konusuna gelecek olursak, Türkiye esasında bir geçiş dönemini yaşıyor. Neyi kastediyorum? dünyadaki nüfusları ve nüfus yapılarını hocam farklı kategorilere ayırmışlar. Yani mesela Afganistan burada örnek veriliyor. Nüfusunun hani neredeyse %70'i 18 yaş altında. Yani çok yüksek oranda çocuğu hani 5 genci. Yaş altı genci, çocuğu ve genci bulunan, ama daha az oranda işte orta yaşlısı ve çok daha az oranda yaşlısı bulunan
piramit bir nüfus. Diyorsunuz.
Aynen öyle hocam. Şöyle bir piramit. Ama mesela bir başka değişik örnekte Japonya örneği. Bunu da dördüncü grup demişler. Genç nüfusu az. Çünkü doğurma oranı azalmış. Evli çift başına düşen çocuk oranı azalmış. Ama yaşlı nüfusu çok yukarıda. Yani toplumun %25'i neredeyse 70 yaş üzerinde.
O da kötü.
O da kötü. Yani başka
ekonomi açısından kötü. Yani insanlar
birçok anlamda üretkenliği düşüyor vesaire. Bir de toplumun hani alttan gelen nesil yok. Alttan gelen nesil olmuyor.
Onu da onlar düşünsün Mehmet hocam.
Onu da onlar düşünüyor. Şimdi Türkiye peki
bizde
nerede?
Bizde durum nasıl?
Şimdi Türkiye nerede?
Bir de ideal olan ne peki burada?
Yani ideal olan
Mısır piramitleri gibi mi olacağız, yoksa işte silindir gibi mi çıkalım yukarıya doğru?
Yani tabii bunu idealini söylemek zor. Bunun altında kültür var. Bunun altında beklenti var. Çin'de hocam bir dönem bir çocuktan fazla çocuk yapmak yasaklanmıştı.
Böyle olunca ters bir piramit oluşmuştu.
Böyle olunca ters bir piramit oluşmuştu. Ama tabii Çin'in bunu niye yasaklamıştı? Hani 1,5 milyar nüfus ve bu nüfusa yeterli hizmetleri veremeyeceğini ifade eden bir hükümet, bir devlet. Hani burada devletin, daha doğrusu devlet yöneticilerinin dünyaya bakışından o ülkenin yapısına kadar, yani komünizm dediğiniz şeyle, işte kapitalizm dediğiniz şeyle, dinin algısı, kültürel parametreler gibi birçok parametre devreye giriyor. Hocam Türkiye nasıl diye sormuştunuz. Türkiye'deki durum, biz tabii hep genç nüfusumuz var diye ifade ediyoruz.
Diyorlar.
Bu hocam değişiyor.
Evet, vardı.
Bu aynen değişiyor. Türkiye'de artık çok ciddi bir miktarda orta nüfus dediğimiz bir nüfus var. Yani orta yaşlı diyeceğimiz bir nüfus var. Genç nüfusumuzda hala iyiyiz. Ancak açıkçası birkaç gün önce çıkan çok güncel bir haber. Şu anki oranımız artık 2.1'e düştü. Ne bu 2.1 ne?
Ailelerin çocuk sayısı.
Ailelerin çocuk sayısının ortalaması. Hmm. Şimdi bir anne ve baba öldüğü zaman yerine en az 2 kişi bırakması gerekiyor.
Dengenin sağlanması.
Dengenin sağlanması için, o ülkenin nüfusunun devam etmesi için. Peki niye 2.1? Toplumun bir kısmı anne ve baba olmadan ölüyor. Çocukken ölüyor, evlenmiyor.
Onlar yerine zaten kimseyi bırakmadı.
Onlar yerine kimseyi bırakmadı.
Bir de onları karşılayacağız.
Aynen öyle. Bir de onları karşılanması lazım. Toplumun nüfusunun aynı kalabilmesi için. Hmm. O yüzden.
Neymiş ideal olan peki?
2.1.
Ha, 2.1.
Peki. 2.1. Tabii şimdi ailelerin 2.1 çocuğu olamaz. Yani ben bir iki çocuk yaptım, bir de böyle onda bir çocuk olmaz. O yüzden de esasında bunu hakikaten siyasi bir şey için söylemiyorum.
3 çocuk iyidir diyorsun.
3 çocuk, çünkü bir toplumun bir kısmı evlenmeyecek. Toplumun bir kısmı
çocuk sahibi
olamayacak. Toplumun bir kısmı çocukken ölecek. Yani kazalardan ölecek.
Bunlar da topluma büyük
bile.
Getirecek.
Bunlar da topluma büyük getirecek.
Daha doğrusu çocuk sahibi olan ailelere.
Aynen öyle. O yüzden de 3 çocuğun altında esasında hani sadece dini sebepler, sadece ne bileyim siyasi milli sebepler, siyasi politikalar değil. O toplumun nüfusun devam edebilmesi için de 2.1'i koruması gerekiyor. Yoksa tabii radyo olduğu için görsel olarak Japonya örneğini gösteremiyoruz. Japonya örneğinde aşağıya doğru daralan bir nüfus var. Yani yaşlı nüfusu genç nüfustan daha fazla. Böylece üretmekte sorun yaşayan, yani fabrika işçi bulamayan, okulda geçmişe göre azalan bir öğrenci sayısı olan, hani bizde hala o anlamda genç bir nüfus var ama bir nüfus var. Biz tabii üçüncü dönemdeki bir ülkeyiz. Yani Japonya 4. dönem ya da İsviçre 4. dönem, genç nüfusu yaş nüfusundan daha az ve toplum ters dönmüş bir piramit söz konusu. Bizim piramidimiz şu an altı geniş ama ortası da geniş. Üst tarafa doğru daralan bir piramit. Bu tabii böyle giderse, yani son dönemdeki haber 2.1 olursa daha prizmaya benzeyen, yani neredeyse eşit
çok da
bir,
fena olmayacağız ama yani.
Çok da fena olmayacağız.
Moral bozmayalım.
Ancak trend, yani daha doğrusu meyil daha yukarılardan 2.1'e indi. Bu şu demek, eğer böyle giderse 2.1'den de aşağıya inip tam hani gelişmiş ülke, ama bunu da tırnak içinde ifade ediyorum, Japonya'ya, İsviçre'ye, İskandinav ülkelerine dönme ihtimalimiz de var. Bu tabii bugün konuştuğumuz şeylerin ne olduğunu 10 yıl, 20 yıl, 30 sonra göreceğiz hocam. O yüzden...
Hani ama bu... biz mesajı aldık hocam. Yani bir Erkam Radyo dinleyeni mutlaka bu konuyu göz önünde bulundurmalıdır. Memleketimizin kalkınması için devletimizin de tavsiye ettiği gibi üç çocuk şarttır.
Biz 2.1 diyoruz, onu dinleyenlerimiz artık değerlendirecektir.
Ya da şöyle diyelim şimdi hocam, 2.1 matematik bir şey yuvarlayamazsınız. 2'den çok çocuk diyelim, mesaj anlaşılsın.
Aynen öyle, 2'den çok çocuk. Tabii hani sigara içmeyin mesajımızı, yürüyüş yapın mesajımızı, kilo verin mesajımızı.
Halk sağlığının koruyucu hizmetler kısmını dikkatli bir şekilde okuyalım diyelim. İnternette var hepsi nasıl olsa.
Ama hani böyle koruyucu sağlık hizmetleri nedir diye insanlarımız pek girip bakmayacağı için ben bunların altını tekrar çizmek istedim sayın hocam. Emniyet kemerini de ayrıca hatırlatayım.
Çok teşekkür ediyoruz Mehmet hocam. Böyle daldan dala bir program oldu. Daha söylenecek çok şey vardı ama maalesef programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz Doktor Mehmet Güllüoğlu idi. Kendisiyle halk sağlığının temel meseleleri üzerine şöyle küçük bir giriş yaparak birkaç önemli mesajı paylaşmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet hocam.
Rica ederim hocam. Görüşmek üzere inşallah.
Eyvallah, teşekkür ederiz.